Hocam şimdi münafıklık da mürtet midir? Münafıklıkla ilgili neler çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de karşımıza? Çünkü bununla birlikte münafıklık tartışmaları da doğmuş ve
Sizin
çok
okuduğunuz,
karıştırılan bir mevzu.
sizin Nisa suresi 89. ayeti örnek verdiniz. O aslında 88'de bu meselenin münafıklarla alakalı olduğu belli.
Bir öncekinde.
Bir önceki ayet zaten mesele münafıklarla alakalı. Bakın Cansu Hanım, mesele eğer Kur'an üzerinden yürüyecekse buna verecek onlarca cevabımız var. Onlarca cevabımız var. Bakın diyorum ki bir konuda Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bakılarak, bir ayet referans alınarak Kur'an'ın o konudaki kanaati şudur diye kestirilip atılamaz. Tevbe suresinin 5. ayeti Caner Bey'in ifade ettiği gibi buna seyf ayeti derler, kılıç ayeti. Ayetin metninde o kadar önemli bir incelik var ki o incelik görülmeyince ve cımbızlama ayetin bir cümlesi alınınca zaten söylenecek söz kalmıyor. Orada hani İngilizce bilenler gayet iyi anlarlar. Artıkıllar var, artıkıllar. The, işte the artıkılı var mesela. Arapçada onun karşılığı el takısıdır.
Yani daha
el.
Önce bahsettiği bir şeyi devam
evet.
ettiriyor.
Şimdi bakın o ayette diyor ki faktulu el müşrikine. Yani o müşrikleri öldürün. O. Hangi müşrikler? Onlar Müslümanları yerinden, yurdundan çıkartan müşrikler.
Savaşı
yani Müslümanlara savaşı açan adamlar. Onları yerinden, yurdundan eden insanlar. Şimdi İslam ve savaş, Kur'an ve savaş denecekse 4-5 ayet var. Bunlar mutlaka bilinmesi lazım. 1. Bakara 190. Net ortaya koyar bilgiyi. Der ki: "Ve katilu fi sebilillahi." Siz Allah yolunda savaşın. Kiminle? Ellezine yukatilunekum. Size kim savaş açmışsa onunla. Yani siz savaş açan durumda olmayacaksınız. Size savaş açıldıysa siz onlara karşı kendinizi savunacaksınız. Ve la ta'tedu. Sakın ha saldırgan tarafsız olmayın. Siz saldırmayın. Bu ayetine sahip olan bir kitap adamı bulduğun yerde öldür der mi? Eğer siz Bakara 190. ayeti görmezlikten gelecekseniz yapacak bir şey yok. Ama bu ayet bakın Nisa suresi 90. ayette diyor ki 89'u okuyup da 90'ı okumamak kadir şinaslık değil. Diyor ki bakın feyni atezelukum eğer onlar sizden uzak dururlarsa felem yukatilukum size savaş açmazlarsa ve elka vileyküm üsseleme barış eli uzatıyorlarsa fema cealallahu leküm aleyhim sebila Allah onlar aleyhine sizin lehinize bir savaş yolu açmaz. Açmaz, saldıramazsınız diyor. Saldırgana karşı kendini savunmaktan söz eder Kur'an-ı Kerim. Ve bu kitap öyle bir kitaptır ki Maide suresinin 32. ayetinde Tevrat'ın şu ayetini kendisine prensip edinmiştir. Der ki Estağfirullah Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı feke ennemâ katelen nâse cemî'a. Kim bir cana karşılık olmaksızın ya da bir büyük bozgunculuk sebebi olmaksızın kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bize göre bir Adem bir alemdir. Kur'an'a göre bir can ve canın öldürülmesiyle alakalı ayetlerde kullandığı kelime herkesin yüreğine yazması gereken kelimedir. Harramallah der Allah-u Teala. Allah'ın haram kıldığı can. Allah'ın haram kıldığı demek, Allah'ın saygın kıldığı, muhterem kıldığı bir can demektir. Ona sebepsiz yere musallat olup hayatını onun elinden almanın hiç kimsenin eline verilmiş bir hürriyet tarafı yoktur. Ve nihayet bu mesele Müslümanların ötekiyle ilişkisini düzenleyen meseledir. Yani bir Müslüman gayrimüslimle nasıl bir tavır içerisine girecek? Bu çok önemli bir meseledir. Kur'an'ın bu noktada sessiz kaldığını düşünmek hayaldir. Burada hemen açacaksınız Kur'an'ın 60. suresini. Mümtehine suresi diye bir sure var burada. Bu surede 3 tane peş peşe ayet vardır ki bu konuyu konuşanlar önce oradan başlayacaklar. Oradan başlamazsanız olmaz bu. Diyor ki bakın ben ayetlerin metnini de okuyayım tercümesini de yapayım. Asallahu en yec'ale beyneküm ve beynellezine adeytüm minhum meveddeten. Kim bilir sizinle arasında düşmanlık bulunanların kalbine Allah bir sevgi koyabilir. Vallahu kadir, Allah'ın her şeye gücü yeter. Vallahu gafurur rahim, Allah bağışlayan merhamet edendir. Şimdi bakın. Cansu Hanım, Bakın şimdi. Ya da kameraya mı bakayım yani? Nereye bakayım?
Şimdi, Alper ayarlar onu hocam.
Yok şimdi ben nereye bakacağımı şaşırıyorum da onun için. Bakın şimdi. Ben söyleyeyim size tercümesini. Yani oradan aramanıza gerek yok. Yani. Gayet net. Kelime kelime söyleyeyim. La yenhâkumullâhu. Allah sizi yasaklamıyor, engellemiyor. Neyle ilgili? Anillezîne. Şu kimselerle alakalı ki. Lem yukâtilûküm fiddîni. Sizinle din konusunda savaşmamış. Bak. Sizinle din konu size savaş açmamış yani. Dini bir savaşınız olmamış. Ve lem yuhricukum min diyarikum. Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartmamış. İse insanlar bunlarla alakalı Allah sizi engellemiyor. Neye engellemiyor? Hangi konuda? En teberruhum. Siz onlara iyilik yapabilirsiniz. Ve tuksitu ileyhim. Onlara adil davranmanız konusunda Allah'ın bir yasağı yok. Aksine innallaha yuhibbul muksitin. Allah adil davrananları, adalet sergilenleri sever. Bakın durduğu yerde duran, size herhangi bir tecavüzkar, saldırgan bir tavır içerisine girmemişse bir adam, sizin bırakın ona savaş açmanızı, o zaten Bakara 190'la zaten yasaktır. Ona iyilik yapmanız yasak değil. Ona adalet göstermeniz yasak değil. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. 9. ayetinde diyor ki işte o surenin, İnnemâ yenhâkümullâh. Allah'ın sizinle ilgili ortaya koyduğu yasak şu. Anillezîne qâtelûküm fiddîni. Din konusunda sizinle savaşmış. Ve ahrecûküm min diyâriküm. Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartmış. Ve zâherû alâ ihrâcüküm. Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartan, içeriden işbirlikçilik yapıp da onlara yardım edenler var ya, işte bu adamları entevellevhum. Bunları dost edinmenizi Allah yasaklıyor. Bunları dost edinmeyin. Ömen yetevellehum. İçinizden her kim böyle tip insanları dost edinirse feulâkehumuz zalimun. İşte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Kur'an ve savaş denince önce bu ayetler akla gelecek bir. İki, Bakara suresi 190. ayet bilinecek. Üç, Nisa suresi 88, 89, 90, 91. ayetler bilinecek. Dört, Maide suresinin 32. ayeti mutlaka bilinecek. 5. Bütün bu ayetler bilindikten sonra Tevbe suresinin 5. ayeti 12 ve 13. ayetle beraber düşünülerek ortaya konulacak. Adı barış olan bir dinin saldırganlıktan nemalanması mümkün müdür? İslam tarihinde bazı insanlar din adına bir takım yanlışlıklar yapmış olabilirler. Yolcuya kızarak yolu suçlamanın bir alemi yok. Birileri yanlış yapmış olabilir. Bu kitaptan şiddete dair zerre miskal kimse bir referans bulamaz. Bu kitap, bu kitabın kavramlarını bu kitabın tanıttığı gibi tanımak zorundayız. İrtidadın içini başkalarının doldurduğu gibi esip savuramayız.
Şimdi, bir tane daha da ayet ekleyelim hocam şey yapmışken. Mesela Haç suresi 39. ayet.
Evet, savaş
kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi. Hı. Bakın onlara zulmedilmesi dolayısıyla kendilerine karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi. Yani savaş izni ne zaman veriliyor Haç suresi 9. ayete göre? Kendileri karşı taraf savaş açınca.
Yukatelune diye bir fiil var orada. Yani, başkaları tarafından savaşa maruz bırakılanlara izin verildi demek.
Şu da çok önemli. Peki bunlar nereden çıkıyor?
Buyurun. Hocam işte burada mesela mesele bu. Ben de şu anda size ben bunu soracaktım. Yani tamam çare aramak gerekiyor ama teşhis de koymak gerekiyor. Mehmet Hocam biraz önce dedik Kur'an-ı Kerim yanlış yorumlanıyor. Evet, evet. Ama
yanlış yorum da değil sırf.
Evet. Yanlış anlıyoruz. Mezhep.
O da var da yanlış yorum var da.
Sebep oluyor. Sırf... Çünkü bununla ilgili işte yorumlar var. Mezhepler mi sebep oluyor bunlara? Halifelik mi sebep oluyor? Bunun için sordum. Çünkü malum grubun halifelik iddiaları var. Esas sebep ne?
Şimdi hocam aslında orada esas sebebi çok güzel açıkladı ama tabii daha çok açıklanması gereken yanlıştan ellerin kullanıldığını da göstermemiz lazım. Hocam neyin kullanılmadığını çok güzel gösterildi. Asıl kullanılması gerekenin, asıl kullanılması gereken Kur'an. Kur'an'a gidip de siz konuyu anlamaya çalıştığınızda aslında olay apaçık. Tövbe suresi 5. ayetle de bakın işi halledemeyince çünkü ayetin İki ayet öncesini, iki ayet sonrasını okusanız, Nisa suresindeki iki ayetin bir altını okusanız, yani hocam gibi o takı kısımlarını bilmeyip de mealden okusanız bile olay anlaşılıyor. Yani savaş açanlara karşı ayetlerin olduğunu anlamak zor değil. Ama nedir? Uydurma bazı hadislerle, uydurma fıkıhtaki üretilen bazı yorumlarla bunlar başımıza gelmiş. Yani Kur'an'ın yanına, Kur'an'la bu işi kotaramayanlar, Kur'an'ın yanına başka kaynaklar koyarak bunu halletmeye çalışmışlar. Bir de tabii ayrı bir konu var. Kur'an'daki ayetlerle baş etmek için de nasih mensuh diye, yani Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını iptal etmiştir gibi Kur'an'a uymayan belli iddialar ortaya atmışlar. Ama bunların her birini ayrı ayrı açalım. Hepsi evet. Önemli. Şuradan başlayalım. Şimdi Kur'an 1. yüzyılda İslam'ı, yani 7. yüzyılda şu andaki vahyedildi. Şu andaki yüzyıllarla konuşalım haydi. O zaman 7. yüzyılda Kur'an vahyedildi. Bir daha 7. yüzyılda İslam ümmeti kendi içinde savaşları görmüştü. Dikkat edin. Kendi içinde itilaflar olmuştu. 8. 9. yüzyılda İslam'ın 2. 3. yüzyılında mezhepler kuruldu. Hadis kitapları ise 9. 10. yüzyılda yazıldı. Meşhur Kütüb-i Sitte dediğimiz hadis kitapları. Kütüb-i Tissa 9 hadis kitabının ise işte Malik'in Muvatta'sı sadece İslam'ın 2. yüzyılındadır. Onlar da İslam'ın 3. 4. yüzyılından kalma. Şiilerin meşhur işte 4 hadis kitabı da, o da onlar da İslam'ın 4. yüzyıl civarında yazılmış hadis kitapları. Dikkat edin, bu hadis kitapları yazıldığında, daha öncesinde fıkıh mezhepleri oluşturulduğunda İslam'ın içinde siyasi çalkantılar, olaylar, sorunlar zaten olmuştu. Dört halifenin üçü ne yazık ki öldürüldüğü bir ümmetiz. Üzülerek bunu söylememiz lazım. Hazreti Ömer de, Osman da, Ebu Bekir de öldürüldü.
Hazreti Ali.
Ali de. Evet. Ebu Bekir birinci halife öldürülmedi. Ömer, Osman ve Hazreti Ali üçü de ondan sonra öldürüldü. Emeviler döneminde birçok yine kargaşa yaşandı. Abbasiler döneminde çok büyük kargaşalar var. Ve bu dönemde birçok devlet fetihler yapmak için, diğer şeyler için kendine savaş açmayanlara da belki savaş açmak istediler. Bunun Kur'an'da meşruluk kaynağı bulunamayınca ne oldu? Dikkat edin.
Kafalarına fıkıhların göre birçoğu, hadisler mi yazıldı?
Tabii. Aslında hadislerden çok büyük sorun fıkıhtadır. Hmm. Çünkü niye? Hadislerin içinde bu verilen kararları aksi birçok örnek de bulabilirsiniz. Fıkıh adeta şöyledir diyelim. Kur'an buradadır, tek bir kitap. Burada bir sürü hadis kitabı vardır. Fıkıh otoritesi bunların üstündedir. Kur'an'a ve hadislere bakar ve istediğini istediği şekilde çeker. Yani bizim asıl sorunumuz hadislerden önce fıkıhtır. Fakat fıkıh Kur'an'da malzemeyi bulamayınca tarih içinde üretilmiş hadislere gitmiştir. Fakat burada da gözden kaçırmamamız gereken bir konu var. Fıkıhtaki meşhur mezhepler, yani şu andaki dört mezhepte öncedir, meşhur hadis kitaplarının yazımı sonradır. Yani hadislerin birçoğunun zaten uydurulma sebepleri
mezhepleri
doğrulamak içindir. Yapılan, oradaki verilen fetvaları doğrulamak için. Bu zaten böyle olmaması da düşünemez. Niye? Bakın, bugün biz dört mezhebi Ehl-i Sünnet isminde bağlıyoruz ama bu dört mezhepteki, işte Türkiye'deki en yaygın mezhep Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebine en şiddetli eleştirenlerin başında diğer üç mezhebin kurucuları gelmiştir. İmam-ı Şafii'ye göre Ebu Hanife oldukça kötü biridir. Allah gibi kendini koymuş, hüküm vermeye kalkmıştır Ebu Hanife, İmam Şafii'nin deyimiyle. Malik'e göre şeytandır Ebu Hanife. Hanbeli'ye göre hiçbir sözünün ne itibar edilmemesi gerekir. Buhari'ye göre bu ümmetin en şerlisidir Ebu Hanife. Niye? Çünkü kendi aklıyla belli hükümleri çıkartmış, belli üretilen hadisleri Ebu Hanife kabul edilmedi diye diğer üç mezhep imamı ve bugün bizim en çok itibar ettiğimiz hadis kitabı olan Buhari böyle demektedir. Peki o zaman bugünkü Hanefilik mezhebi eğer ki hadisleri reddetti diye Ebu Hanife böyle eleştiriliyorsa, ki buradaki hadislerden kasıt, dikkat edin, peygamberimizin olduğu iddia edilen sözlerdir. Elbette ki Ebu Hanife peygamberimiz söyledi deyip de o sözleri inkar etmiyor. O sözler Kur'an'a uymuyor diye veya onların peygamberimiz tarafından söylendiği şüphelidir diye akla uymuyor.
Kur'an'la desteklenmediği için Hazreti Peygamber'in ve söylemiş olduğunda
Kur'an'a ve akla terstir diye onları reddediyor. Ha, bu yüzden diğer mezhep imamları ve hadis kitaplarının yazarları onu eleştirmiyor. Bugün bir bakıyoruz, Hanefi mezhebi her hükmüne bir hadisle destek verilmeye çalışılıyor. Ha, buradan bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarihsel vakay olayın oturması için. Bu hadislerin birçoğu daha sonradan o fıkıh görüşleri desteklensin diye üretilmiştir diyebiliriz. Ve buradaki tabii en önemli kriterimiz şu. Bu üretilen hadislerin birçoğu Kur'an'a ters. Mesela çok örnek olarak sizin en baştaki konuya dönersek alalım. oruç tutmayanın öldürülmesi. Şimdi fıkıh mezheplerinde oruç tutmayan benim bildiğim dövülür. Ama namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiği 3 mezhepte Şafii, Maliki, Hanbeli'de verilmiş karardır. Hanefi mezhebinde ise namaz Tazir. Kılmaya başlayana kadar dövülür diye hüküm verilmiştir. Yani namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiği, oruç tutmayanın dövülmesi yani ibadetlerin zorla yaptırılması gerektiği Hanefi mezhebi dahil diğer mezheplerdeki ortak görüştür.
Peki, fakat bir
de şimdi Kur'an ayetini söylemezsem hep
hocam.
Kur'an ayetine lafı getirmek
burada
için.
Burada bir araya girmem
şimdi
gerekiyor.
Burada Bakara
çünkü çok önemli
suresinde,
bir şey söylediniz. Buyurun. 256.
Dinde zorlama yoktur. Evet.
Ben
gerçek
de onu
şu ki
soracak.
Doğruluk ve sapıklık birbirinden ayrılmıştır diyor. Gâşiye suresinde artık sen öğüt ver. Sen öğüt verensin. Onların üzerinde bir zorba değilsin diyor. Bakın apaçık Kur'an ayetleri var.
Ben de bunu soracaktım. Kur'an'ın Bakara'da çok, dinde zorlama yoktur. Çok apaçık ama
Kur'an'ın birçok ayetinde namaz kılmak geçiyor, oruç tutmak geçiyor. Tek bir ayette bile namaz kılmayana, oruç tutmayana dünyevi bir ceza verilmesiyle ilgili en ufacık bir ifade yok. Ayrıca dinde zorlama olmadığını ifade eden ayetler var. Ha o zaman nedir buradaki bu hadisler? Bu fıkhi hükümler Kur'an'ın dışında ilave yapmakla kalmıyor. Kur'an'ın apaçık hükümlerini çiğniyorlar aynı zamanda. Fakat bunlar IŞİD'in uydurduğu şeyler değil. Bunu da samimi olarak ortaya koymamız lazım. Bunlar tarih içinde fıkıhta uydurulmuş hükümler. IŞİD şu anda yepyeni bir fıkıh oluşturmuyor. Tarih içinde Kur'an'a aykırı olarak oluşturulmuş bu fıkıhtaki malzemeyi kullanıyor. O yüzdendir ki
peki
biz bugün
hocam ama bu adamlar bakmıyor mu Bakara suresine? Tamam fıkıhi malzemelerden besleniyorlar ama bir de apaçık Kur'an-ı Kerim'i
anlıyor. Siz ilmihal dinciliğini yani fıkıhın oluşturduğu İslam'ı Kur'an merkezli bir anlayışın yerine geçirirseniz IŞİD'in yaptıklarının çoğu haklı. Bunu samimi olarak söylememiz lazım. Fıkhın içinde bu kararlar var. Tarih içinde geniş bir alanda fıkhın oluşturduğu İslam yani belli kimselerin Kur'an'dan, hadisten malzemeyle seçerek ve kendi yorumlarıyla oluşturdukları din Kur'an'ın anlattığı dinin önüne geçmiştir. IŞİD'in de uyguladığı o.